Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bugün karar çıkmasını beklediğimiz Gezi davasına ilişkin konuştuk ve 6,5 yıl önceye dönüp bugün şeytanlaştırılmaya çalışılan Gezi'nin aslında ne olduğunu konuşmaya, anlatmaya çalıştım. Ve şöyle bitti sözlerim, hala aynı sözlerin arkasındayım. Bugün 6,5 yıl önce özgürlüğünü isteyen, benim yaşamıma karışma diyen insanlar aynı noktada. Hiçbiri Allah da affetsin, millet de affetsin demiyor. O günün Fethullahçı polislerine, Fethullahçı emniyet müdürlerine, valilerine, yöneticilerine direnen insanlar bugün Allah tarafından da, millet tarafından da affedilecek bir yön bulamıyor. Ama onlarla o gün de mücadele eden, bugün de şeytanlaştıran insanlar aynı sözleri tekrarlıyorlar. O zaman sormak lazım. Biz hepimiz Gezi'deydik de asıl siz neredeydiniz? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri yayını paylaşacaklar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Diğer dostları da davet edeceğiz. Hep birlikte oturup konuşacağız. Neyiz, neredeyiz? Bugün gazeteleri bunların ne kadar yansıyabilmiş, ne kadarının alakası yok görmezden gelinmiş. Kuşkusuz günün en önemli beyanları, tabii önemi nasıl atfedeceksiniz bilmiyorum ama sizin tercihinizdir. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözleri Karar Gazetesi'ne konuştu. Ahmet Taş getiren, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'a üçüne röportaj vermiş. Orada önemli tespitleri var Abdullah Gül'ün. Mesela Gezi hepimizin gururudur diyor. Hani bugün ona da sormak lazım o zaman. Biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz yani. Biz hepimiz Gezi'deydik diye. O zaman Abdullah Gül'e de birilerinin sorması gerekiyor. Bir dakika ya, o zaman hepimizin gururuysa bugün onu savunmak da düşmez mi size? Bence öyle. Ama en önemli tespiti, hepsinin dışında çok önemli bir tespiti var ki 4,5 yıl önce bu yayına başlarken o zaman bunları konuşmak çok zordu. Bugün de zor. Kolaylaştığını düşünmeyin. Ama o zaman hiç kimse konuşmazken, söylemezken söylemek çok zordu. Hala aynı noktadayım. Siyasal İslam felakettir ve bütün dünyada çöktü diyerek başlamıştık. Biz bugünün siyasal İslamcıları da dikkat etmeli diye Abdullah Gül tam olarak bu cümleyi kurmuş. Siyasal İslam bütün dünyada çöktü diyerek. Çöktü. Bunu görmemek için kör olmaya ihtiyaç var. Erdal'cığım çok özür dilerim. Yayına yeni katılanlar için belirtelim. Erdal Azgın bu yayının görme engelli izleyicisidir. Hakkına çok sahip çıkan bir görme engelli izleyicidir. Avukattır kendisi ve burada bir karikatürden bahsedildiği zaman bile bir dakika benim de görme hakkım var, bana anlatmak zorundasın diyen insandır. Çok sevgili bir dostum. Ondan özür diliyorum. Ama buradaki körlük fiziki bir körlük değil. Çok daha ağrı, çok daha acısı, ruhsal bir körlükten bahsediyorum ben. Görmezden gelmekten, görmeye direnmekten bahsediyorum. Bugün için günaydın demek dışında bir şansımız yok. Ama önemli tespitler var yazıların içinde. Bugün Karar Gazetesi'nden onları da okuyabilirsiniz. İnternet üzerinden ulaşabilirsiniz Karar Gazetesi'ne. Ve orada öyle cümleler kullanıyor ki Abdullah Gül. Mesela aynı şeyi söyleyeceğim. Zigzag 86 numaralı izleyici yapmış. Ya bir okuyun bakalım. 4,5 sene içinde burada ilk kez duyduğunuz bazı sözlerin orada hem kendisine soru olarak sorulduğunu hem de kendisinin gülerek bunları kabul ettiğini duyacaksınız. Çok sevinirim ben Abdullah Bey'in bu yayını izlemesinden. İzlediğini de düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Yeni bir şey değil ki bu. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Mesela garanticiliği sorulmuş kendisine. Ben daha önce anlatmıştım ya size. 4,5 sene önce. Ben Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım kardeşim. Abdullah Gül'le Cumhurbaşkanı seçildiği gün başlayarak Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi olduğum güne kadar, yani 2009 yılının Haziran ayına kadar ben Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım ve yurt içi yurt dışı bütün gezilere katıldım. Hepsine kendisini tanırım, hakikaten tanırım, iyi tanıdığımı da iddia ediyorum ve o tanışıklıkla zaten söylemiştim. Çok garanticidir Abdullah Gül diye soruluyor. Evet benim için öyle derler demiş mesela. Ama hakkının teslim edileceği yerlerde de biz burada kimsenin siyasi görüşüne bakmadık. Bakın hiç kimse şunu iddia edemez. Burada taraf tutuldu diyemezsiniz. Bana yakın ya da uzak olması önemli değil. Size yakın ya da uzak olması da değil önemli olan. Bizim bir tane borcumuz var. Gazeteci olarak benim bir tane borcum var. Hakikate, hiçbirinize borcum yok. Sizin de öyle olmanız lazım. Sadece hakikate, biz onu konuşacağız. Mesela aynı insanın, bakın hakkını teslim etmek için bir kez daha söylüyorum. Bütün garanticiliğine rağmen Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılı, biriniz bakar mısınız Google'dan? 2008 yılında Bükreş'te yapılan NATO zirvesinde. Tam da o gündü. İlhan Selçuk tutuklanmıştı sabaha karşı. Adamcağızı 90 yaşının üzerinde adamcağızı sabaha karşı alıp emniyete götürmüşlerdi. Orada mesela ben burada çıkıp size anlatmıştım. Benim de şahit olduğum bir telefon konuşması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, İstanbul Valisi'ne, İçişleri Bakanlığı'na çok ağır fırça attı diye. Hatırlıyor musunuz? Hakkını teslim edeceğiz. Bizi burada ilgilendiren insanların siyasi görüşü değil, insanlığın ne kadar yanında durduğu. Kalanını geç. Hiçbir önemi yok. Hepimizin farklı siyasi görüşleri var. Hepimizin hayata ilişkin farklı inançları, inançsızlıkları var. Hepimizin. Ama biz bunları yaşadık işte. Biz bunları yaşadık. O zaman konuşacağız. Çünkü hakikatin yanında durduğumuz zaman dışarıda söylenen bütün yalanlar etkisiz hale gelecek. Bakın burada bunu yapıyoruz. Sürekli olarak bunu yapıyoruz üstelik. Hep aynı şeyler yaşanıyor. O zaman biz unutmayacağız. Biz unutmayacağız kardeşim. Biz yaşayacağız. Yaşadığımızı da anlatacağız. Çekinmeden, sakınmadan hepimiz söyleyeceğiz. Bu kadar net. Öbür türlü bu yayına insanların ya her şeyi söyleyebilirler. Ciddi söylüyorum. Zaman zaman oluyor. Başka dostlardan da helikopter indirme sorulmuş tabii. Deniyor ki ya yanımız üçüncü kolordu zaten. Oraya gelmişler kaldık gidiyor. Bana öyle bir şey telkin etme şansları yok. Onlar geldiler ben anlattım diyor. Ben anlattım Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak. Kendileri gitti ondan sonra diyor. Ve şöyle bir cümle kurmuş helikopter ziyaretiyle ilgili. Hatırlarsınız Hulusi Akar ki Abdullah Gül'ün liseden arkadaşıdır aynı zamanda. İngiltere'de beraber fotoğrafları çıkmıştı. Hatırlayacaksınız. 3 numarada Şükrü Karatepe miydi? Şükrü Karatepe'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O. Onlara diyor İbrahim neydi? Cumhurbaşkanlığı sözü İbrahim Kalın'la birlikte hani o yapılan helikopter ziyareti sormuşlar ve diyor ki onlara git denilmiştir onlar da gelmişlerdir diyor. Bakın bu çok güzel bir söz. Çünkü aynı şeyi biz de söylüyoruz burada. Biri git dedi kim bakalım bilin düşünün kim demiş olabilir ya? Doğru cevap İsmet İnönü. İsmet Paşa olaya müdahil oluyor biliyorsunuz çünkü. Yok Fehmi Koru fotoğrafı çeken yanlış hatırlamıyorsam. İsmet Paşa söylüyor o dönemde. Diyor ki git müdahale et bunlara. Gidin diyor. Hulusi Akar'la beraber İbrahim Kalın'a. Ama yani bugün okunması gereken röportajlardan bir tanesi okuyun bence. Gerçekten okuyun. Çünkü Gezi konusunda hafıza tazelemek açısından da önemli. S-400 konusuna giriyor mesela ki o konuda da hakkını teslim etmek lazım. Özellikle Abdullah Gül'ün kurduğu hükümet döneminde Avrupa Birliği ile ilişkiler ön plandaydı. Doğru, doğruya doğru. Noterlik hikayesi sorulmuş mesela. Açık yürekli, hard diye sormuşlar. Demişler ki sizin için Çankaya'nın noteri diyorlardı. Çünkü gelen her şeyi sorgusuz sualsiz imzaladınız. Doğru diyor. Doğru diyor. Çünkü şöyle bir şey getirmiş orada da. Çünkü diyor ben yapılanların tamamına komisyon aşamasında müdahale edebiliyordum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve şu anda müdahale kalktı diyor. Parlamenter sisteme acilen geri dönülmeli. Bunların hep sorulmuş. Yani üzerinde eleştiride bulunabiliriz, söyleyebiliriz, günah çıkartıyor diyebiliriz. Hepsini söyleyebiliriz. Hepimizin özgür iradesi. Röportaj önemli ama bence okumakta fayda var. Hürriyet gazetesini geçelim. Bir cacık olmaz Hürriyet gazetesinden nasıl olsa. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetinde bir haber var. Ya çok ağır bir haber ya. Çok ağır ve böyle her gördüğümde o sıfatlarını gördüğüm zaman suratlarına tükürmek istediğim o iğrenç sıfatlarını gördüğüm zaman kanım donuyor. Saç diplerim karıncalanıyor ama onlar da parsellemiş diye bir haber var. Hatırlıyor musunuz? Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde Fethullahçılara yönelik bir vakfa arazi tahsis edildiği konut yapıldığı haberi vardı dün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sertaç'ın haberi, Sertaç eşin, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisin. Hatırladınız mı? Haberin devamı. Emrullah Uslu ve Önder Aytaç da o kooperatifteymiş. Onlar da parsellemiş. Hatırlıyorsunuz değil mi bu elemanları? Emrullah Uslu'yu, Emre Uslu, Emre değil Emrullah Uslu. Önder Aytaç, polis kolejinin önemli hocası. Bütün televizyonlarda geldir geldir gezdirilen, televizyon ekranından çıkan muteber konuk. Hatırlıyor olmalısınız lütfen unutmayın bunu. Aşk olsun. Her boku bilen adam her şeyi o konuşturuluyordu her yerde. Şimdi neredeler? Depar. Depar Cumhuriyeti. Direkt. Bir insan evladı. Bakın bu yayını izleyen cemaatçiler var çok iyi biliyorum. Kardeşim bana attığınız mailler duruyor. açık yüreklilikle bir şey paylaşıyorsunuz. Ben de size açık yüreklilikle bir soru soruyorum. Hani diyorsunuz ya Allah rızası için diye. Bak yalan söylediniz buradan belli. Allah rızası falan yok yaptığınız işte. Bir çakal, bir soytarı Amerika'da hepinizin cebinden çaldığı milyarlarca dolarla derdüstü muradüstü yaşarken bir takım adamlar da onunla birlikte abad oldular Türkiye'de. Nereden biliyoruz onunla birlikte olduğunu? Ya biriniz şu soruyu sormaz mısınız? Bak kardeşim ben bu halimle, inançsız bir insan kimliğimle sana diyorum ki kutsal kitabın Kur'an-ı Kerim'de siz hiç akletmez misiniz diye soruyor size ya. Defalarca söyledim. Bu adamlar nereden haber aldı darbeyi? Nasıl kaçtı bu herifler? Ha? Bankasya'dan 500 lira kirayı havale yapan adamın hayatı karardı. Bu herifler nasıl kaçtı ya? Ya her şeyi bırak. Nasıl çıktı bunlar yurt dışına? Ha? Hiç sormuyorsun değil mi bunu? Bence sor. Sorduğun zaman sorgulamaya başlayacaksın. De ki bir dakika ya, bir dakika. Aynı apartmanın içinde Ramazan'da mukabeleye katıldığım insanları ihbar ettim ben. Ettin çünkü. Ettin, kendi kıçını kurtarabilmek için ettin. Ve onların hayatları karardı. İşlerinden atıldılar, okullarından atıldılar, evlerinden çıkartıldılar. Hepsi gitti. Bu şerefsizler nasıl kaçtı? Anlatsana bir, sor bir kendine ya. Bak bunu sorduğun anda sorgulamaya başlayacaksın. Ve diyeceksin ki başka çaren kalmayacak çünkü. Evet ya, hakikaten Allah rızası falan diye bir şey yokmuş bu işte. Ben bu işte bu adamlar tarafından kullanıldım. Kullanıldın çünkü doğru. Kaçtı mı kaçırıldı mı Salih Soğan sormuş. Fark eder mi? Sonuçta bu adamlar yok. Yok. Gitti hepsi gitti hepsi orada. Şimdi ağlak yapıyor herkes. Ne diyorlar? Yazık ya taksicilik yaparak yaşıyormuş. Allah Allah. Allah Allah milyonlarca doları artık yokmuş. Ama sen burada hapishane köşelerinde zulüm yaşamışken bu adamlar gitti. Ne oldu? Bence sor sor. Sormak zorundasın, mecbursun. Bak onun için diyorum burada biz bir tarafa yakın durmuyoruz. Hakikatin yanındayız sadece. Kim olduğuna bakmadan. Ama bu darbeci şerefsizler. Bunlar nasıl gitti? Soracağız. Adil Öksüz denen çakal nerede? Soracağız. Soracağız. Ve ona Erdoğan'ın sorusunu ekleyeceğiz. Bunların akıllıları kaçtı sorusunu. Sana aptal diyor ya. Vallahi kusura bakma. Çok ağır bir cümle ama öyle diyor. Sana diyor ki bunların akılları gitti. Aha bize kalanlar da bu takozlar. Vallahi öyle ben söylemiyorum. Tayyip Erdoğan söylüyor. Onun cümlesi. Sana söylüyor üstelik bana değil. Bana değil. Niye? Benim baştan beri bu şerefsizlere karşı tavrım ortada. Senin değil. Sen yan yanaydın çünkü. Sen yan yanaydın. Sadece alnı secde görmüş diye bu adamların peşinde takla attın. Bugün hani yargılanan son kararın verilmesini beklediğimiz Gezi davası var ya, sen Gezi'de bu insanları o işi şeytanlaştırıp sokak arkasında 19 yaşında bir çocuk öldürülürken devlet vatandaş işbirliğiyle sesini çıkartmadın. Kusura bakma ben sana bunu hep söyleyeceğim. Hep duyacaksın bunu. Ne zamana kadar biliyor musun? Gerçekten anlatana kadar. Hani diyor ya Ayhan Seferüstün, Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı, Ahmet Davutoğlu'nun hukukçusu aynı zamanda, kimse bizden itirafçı olmamızı beklemesin diye itirafçı olacaksın. Kendine, bana değil ya, bana değil, bana itiraf etsen ne olur. Önemi yok bunun ama kendine itiraf edeceksin ve bu çakalların yanından ayrılacaksın. Başka yöntemin yok. O kadar. Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde FETÖ'cülerin her engeli aşarak raiç bedelinin çok altında TOKİ'den aldıkları Keçiören Saray'daki arsa kurulan ikinci kooperatiften de dikkat çeken isimler çıktı. Kooperatifin başkanı Önder Aytaç. Başkan, başkan, gördün mü başkanı? Güllerin gülü, senin başkan. Eski polis akademisi öğretim üyesi Aytaç yakalanma kararını önceden öğrenerek yurt dışına kaçmıştı. Yok ya, olur mu? Allah rızası için yanındaydınız hepiniz. Onu olmaz. Niye onu önceden versin? Sana da söylerdi değil mi? Söylemedi sana. Niye? Ya sen para kaynağısın kardeşim. Bu çetenin, bu çakal yapının, FETÖ'cülerin para kaynağısın. Ve çok ağrına gidiyor. Çok ağrına gidiyor ama gitsin. Fethullah'ın piçleri durduramaz bizleri diye biz bağırırken sen bize lanet edip beddua okuyordun. Ne oldu? Kim haklıymış? Ağır değil mi? Bence de daha ağır olmalı. Tanınmış FETÖ'cülerden Emrullah Uslu'nun da hissesi var. Şaşırdık mı? Aa, aşk olsun. Aşk olsun. Ya çok ayıp ya. Yapmaz öyle bir şey. İki isim de FETÖ'nün operasyon gazetesi Taraf'ta yazmıştı. Tamamen tesadüf. Tamamen. Hani burada bağırıyoruz ya biz. Taraf gazetesi amaçlı çıktı diye. Birileri sadece hani yetmez ama evetçi ruhuyla çıkıp onlar gazete lan ne gazetesi? Ne gazetesi? Emir komuta zinciri altında herifler bir matbuat ürünü çıkarttılar ve sattılar. Hepiniz gördünüz ama ses çıkartmadınız. Onun için bana kimse bavullu çakalın ardından gazeteci dememi falan beklemesin. Bazen dokunuyor çünkü insanlara mail atıyorlar. Ya gazetecileri savunuyorsunuz ama işte söz konusu olan biri olduğu zaman, bavuluyla gezen çakal olduğu zaman sen diyorsun ki gazeteci değil o. Değil kardeşim, değil. Bak yine söylüyorum sana, değil. Ahmet Altan'ın günahı çok büyük. Çok büyük hem de. Tutuksuz yargılansın, yargılansın. Ben de varım. Ben de varım bunda. Ama 840 gündür Osman Kavala'nın neden tutuklu olduğunu da biri anlatsın bu ülkede. Ya bu ülkede yaşadığımız her şeyi herkes konuştuğu zaman özgürleşeceğiz biz. İstanbul Üniversitesi'nde gencecik bir çocuk intihar ettiği zaman arkasından insanlar Burcu Esmersoy çocukluğunda hortumla babasından dayak yemiş denildiğinde üzüldüğü kadar üzülünce hep beraber özgürleşeceğiz. Aynı acıyı yarıştırmadan konuşabileceğiz çünkü. Bu ülkede insanlar açlıktan intihar ediyor ya. Ama birileri konuşmuyor bunu. Konuşmuyor. Bambaşka insanlar, bambaşka şeyler anlatıyorlar. Bugün çıkıp sağa sola Fethullahçı bunlar, bunlar cemaatçi, bunlar işte örgütün içinden adam diye saldıran çakalların hepsi geçmişte nasıl takla attıklarını hepimizin unuttuğunu zannediyorlar. Hüseyin Gülerce denen adam bugünün muteberi. Hadi oradan be. Sen 28 Şubat'ı savunmuş utanmaz bir herifsin. Bak bu kadar net söylüyorum. Sen 28 Şubat'ı bile savunmuş utanmaz bir herifsin. Ve bugün insanların hassasiyetlerini kaşıyarak altından kan çıkarmaya çalışıyorsun ya, kimse yemez. Hiç kimse yemez. Ve sen kafan o kadar gelmişsin kocaman bu yaşına, bu yaşına kadar binlerce takla attığın adamın arkasından. O gün öyleydi ama ben 15 Temmuz'dan sonra anladım diyerek derdüstü muradüstü geziyorsun ya, o da yemez. Bana işte o zaman biri anlatacak. 840 gündür Osman Kavala neden hapiste? Sen de diyorsun ya kardeşim hani Allah rızası için biz. Yemez ya. Git onu kendin başkasına anlat. Valla burada hiç konuştuğun zaman inandırıcı olmuyorsun. Kendinle mücadeleni yapacaksın. Kendine itiraf edeceksin önce. Diyeceksin ki evet ya bizi eşek gibi kullanmış bu herifler. Paramız için kullanmışlar. Köle gibi kullanmışlar. Dünyanın insan gitmeyen yerlerine öğretmen olarak bizi yollayıp hayatlarımızı orada karartmışlar bizim. Bunları soracaksın. Söyleyeceksin kendine. Başka çaren yok. Bu çakallar kendilerine ev yaptırırken ben 3 kuruş parayla yaşamak zorundayım. Niye diye soracaksın. Bana inanma. Benlik değil kardeşim, benlik değil. Hani diyorsun ya ben hayatımı Kur'an-ı Kerim'e göre götürüyorum. Senin özgür iradendir. Nasıl istersen öyle yaşa, ben senin yanındayım. Ama bana diyorsan ki eğer ben hayatımı İslami gerçeklere, Kur'an-ı Kerim'e göre götüreceğim. O zaman o akletmez misin hadis var ya. Ha işte ona uyacaksın. Kafanı çalıştır. Çalıştırmıyor musun? O zaman bana ağlama ya. Vallahi git başka yerde ağla. Kriz can alıyor. Ekonomideki yangın 2 yılda en az 24 yurttaşı intihara sürükledi. Ülkenin derin bir ekonomik krizde olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, 2001'de sıkıntısını ifade eden esnafın attığı yazar kazanın buhranı ortaya çıkardığını söyledi ve o zaman basın yazabiliyordu, gösterebiliyordu. Şimdi ardı ardına canlar gidiyor, iktidar ucuz manevra diyor, kimse yazamıyor dedi. Demin biri aşağıda Ocak ayı harcama dengesini yazdı. Ya 100 milyar lira nasıl harcanır kardeşim diye. Bak nasıl harcandığını bırak. Ben senin cebinden nasıl yoksullaştığını anlatayım mı sana? Yapalım mı 3 dakikalık ekonomi 101 dersi? Çok basit bak. 3 dakikada sana bir şey anlatacağım. Hani sana diyorlar ya. Ya sen de soruyorsun zaman zaman. Dur ya. Allah Allah, bütçe gerçekleşmeleri böyle çıktı. Ben bakıyorum döviz de öyle coşkun bir şekilde yürümüyor. Faizler de dengelenmiş durumda. Bütçe gerçekleşmelerinin içinde Merkez Bankası'nın elindeki karın tamamen aktarımı var. Sadece bu değil, kamu bankalarına zorla sattırılan, sadece geçen haftanın içinde zorla sattırılan 5 milyar dolar civarında para var. Niye yapılıyor bu? Bir düşün bakalım, niye yapılır? Yani şöyle düşün. Herkes bir mal satıyor, tamam mı? Ekonomi teorisinde ideal ortam, ideal serbest piyasa ekonomisi şöyle tanımlanır. Satıcıyla alıcıların tamamı birbirlerine eşit mesafede ve aynı açıdan yaklaşırlar. Yani birinin önceliği yoktur. Yer altından çıkan, her tarafa gözü dönebilen bir ve hizmet edebilen bir satıcı düşün. Ona aynı uzaklıkla bir çemberin üzerine dizilmiş alıcılar düşün. Tamam mı? İdeal ortam böyle tanımlanır ekonomide. İdeal serbest piyasa ekonomisi. Herkes aynı malı satıyor. Herkes. Bu malın bir üretim maliyeti var. Diyelim ki 5 liraya mal ediliyor. En az 6 liraya satarsan bir parça kar edebileceksin. Tamam mı? Ve o satıcılardan bir tanesi devlet. Bak 3 dakika sürecek ya, ekonomi anlatıyorum. Dinle bak. Bir tanesi devlet. Diğerleri 6 liraya, 5 lira 58 kuruşa, 6 lira 2 kuruşa satarken devlet çıkıp diyor ki 4 lira 75 kuruş. Oysa maliyetini biliyoruz hepimiz. Değil mi? Serbest piyasa ekonomisinin temeli. Maliyetini biliyoruz. Niye zararına satış yapar? Cevap çok basit. Çünkü dövizi dengede tutmak ister, değil mi? Döviz değerinin fazlalıkla, yani bir malın arzı ne kadar fazlaysa fiyatı o kadar düşer. Bir ülkede 12 bin ton kuru fasulye üretildiğini düşün ya da aynı şekilde 22 bin ton üretildiğini düşün. Fazla üretildiği zaman fiyatı düşmez mi bunun? Döviz için de geçerli. Piyasaya fazla miktarda döviz sürersen bolluk olur ve fiyatı düşer. Kamu bankalarına bu yaptırılıyor. Şimdi asıl sorum. Kamu bankasındaki para devletin parası, aslında kimin parası? Buyurun. Cevap İsmet İnönü'nün, değil mi? Anladın? Bak hayatımız böyle yoksullaşıyor. Cebimizden para böyle gidiyor. Sen bakıp diyorsun ki yo, döviz de öyle çok artmadı ya. Anladın mı şimdi döviz neden çok artmıyor? Dövizin artmasını sen baskılıyorsun. Dövizin artması hepimiz için kötü bir şey. Burada konuşuyoruz ya, hepimiz için kötü bir şey. O zaman soru şu, bir dakika, tamam, kamu zararı da yazılsa sonuçta döviz baskılanmıyor mu? Baskılanıyor. Tamam, bu iyi bir şey o zaman. Güllerin gülü, bir de şunu düşünmen gerekiyor ama. Sen aynı zamanda yaşamak zorundasın. Demin bahsettiğimiz o serbest piyasanın hani en ideal durumu var ya, onun içinde sen başka şeyler de almak zorundasın. Onları hangi parayla yapmayı düşünüyorsun? Stone'u eritiyorsun. Çaktın köfteyi. Adanacayla ayıkıyın mı şimdi? Bak bu kadar basit mevzu. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi öyle zor bir şey değildir. Gerçekten birileri çıkar sana üst perdeden abuk sabuk laflar söyler. Hani piyasalar şorta düştü falan filan diye sen de dersin ki ulan acayip bir dil konuşuyor bunlar. Yok, bak bu ekonomik gerçek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar diyor ki, ha işte tam da onu söyleyeceğim. Bütçemiz fazla verdi, şahane fazlalık. Ben sana geçen seneden bu seneye geçişte rakamları alt alta dizerek, hatırlıyor musun? Enflasyon rakamları eşliğinde dedim ki böyle değil. Sepete böyle bakarsan şahane, sıkıntı yok. Ama bak şöyle düşün bir de. Sepetin alt parçalarını açalım hep beraber. Onları görelim. O zaman sen çivi yiyemeyeceğini, don lastiği kemiremeyeceğini, susuzluğunu tinerle gideremeyeceğini anlayacaksın. Ve diyeceksin ki bir dakika. Dur lan, bu benim enflasyonum değil ki. Bak bu da senin bütçe gerçekleşmen değil. Sen yoksun burada. Sen yoksun. Ben yokum. Ama sıkıntısına hep beraber katlanacağız. Niye? 2 yıldır burada bas bas bağırdığım şey yüzünden. Bas bas bağırdığım şey yüzünden. Kardeşim, bir sorunu kabul etmek tedavinin öncelikli aşamasıdır. Önce sorun olduğunu kabul edeceksin. 2 yıldır burada bas bas bağırıyoruz. Ne deniyor karşılığında? Vatan haini bunlar. Şimdi soruyorum, kim vatan haini? Ülkenin iyiliğini isteyip sorunu tartışılmak yoluna açan insanlar mı? Sorun yokmuş gibi davrananlar mı? Anladın? Bak 4 dakikada ekonomi 101 bu. Anlatabiliyor muyum? Ekonomiye giriş. Basit değil mi? Sıkıntı var mı? Anlamayan var mı içimizde? He? Hakikaten dur, YouTube'dan da açalım. Gerçekten yok ya, burası karışık oldu diyen var mı? Eğer varsa söyleyin lütfen. Bak bu kadar basit. Mevzu bu. Sana söylenen yalanlar çok rahat çıkıyor ortaya. Ama bu ülkede tam da işte adını Göbels medyası koyma gerekeceğim. Bu insanlar öyle yalanlar atıyor ki diyorsun ki ulan bu kadar da büyük sallamış olamazlar ya. Yok, doğrudur. 30 bin kilometre karlı yol açıyor mesela karayolları. Kaç? 30 bin çok mu salladık lan? Abi çok ağır geldin ya. Çok ağır yani. 30 bin ne ya? Nereden çıktın tam olarak? Hani Transsibirya Ekspres'in yanında mı gidiyorsun? Sen bayağı stepleri falan geçtin o zaman ya. Çin'e yaklaşmak üzeresin. E tamam ya, sevaptır, onlarınkini de açalım. Anadolu Ajansı geçti bu haberi dün. 30 bin kilometre. Salla ya, salla, serin gel. Serin gel. Aça aça gidiyoruz işte biz. Neyse. Anlamayan var mı arkadaşlar? Gerçekten bunu çok yürekten soruyorum. Eğer anlamayan varsa çok daha basit şekilde, yani daha nasıl basit anlatılır bilmiyorum ama tekrarlayalım. Okey. Devam edelim. Kriz can alıyor. İşte dün İstanbul Üniversitesi öğrencisi, gencecik bir çocuk intihar etti. Niye? Ya yoksulluk. Yoksulluk. Açlık. Hepimiz gezideydik. Karar günü Silivri'ye çıkarma. İlk yerinde çok uzun konuştuk ama sadece başlığını şöyle toparlayalım. Milyonlarca insanın katıldığı gezi direnişini mahkum etmek için açılan ve 16 kişinin yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Uluslararası Af Örgütü ve CHP davaya katılım çağrısı yaparken Silivri'ye otobüsler kaldırılacak. Davanın temelini FETÖ'cü polis ve savcıların hazırladığı dosya oluşturuyor. E ben de onu anlattım ilk yayında işte. Attıklarınızın hepsi yalandı. Ya o gün insanla gidin Gezi Parkı'na ya ne olacak diyen adamı, İstanbul valisini Hüseyin Avni Mutlu'yu siz tutukladınız Fethullahçılıktan, ben değil ki. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü yapmış adamı siz tutukladınız, benimle hiçbir alakası yok. E o zaman kim haklıymış? Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç, CHP Grup Başkan Vekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan açıklamalarından sonra ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Güvenebileceği bir kurum kalmadığını belirterek kime başvuracağım diye sordu. Buyurun. TÜİK anketine haber yapmış Cumhuriyet. Birinci sayfadan şu kadar ama hap kadar yapmış. Ekonomik durgunlukla birlikte ülkede kendisini mutlu hissedenlerin oranı da düştü. TÜİK'in anketine göre, Türkiye İstatistik Kurumu anketine göre, kendini mutlu hissedenler %53,4'ten %52,4'e indi. Bir puan gitmiş. Aradakiler intihar etmiş de olabilir ha. Geleceğe dair umudunu kaybedenler arttı. Sağlıklı olanlarla bir okul bitirmeyenler en mutlu kesimi oluşturdu. Bak insanların çıtası ne kadar düştü, gördün mü? Sağlıklı olalım, kalanını salla. E ne yapacaksın? Çıtayı yükseğe koysan mutsuz oluyorsun. Dosya kapatılıyor. Bu haber burada var. Bugün sosyal medyada da çok dönmeye başladı. AKP'li, eski AKP, pardon, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin raporu tamamlayarak savcılığa gönderdi İstanbul Adli Tıp Kurumu. Ve raporda Kadirova'nın bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santim üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğü, dolayısıyla olayın intihar olduğunun değerlendiği belirtildi. Yani kapatılıyor ya, burada söylendiği gibi dosya kapatılıyor. Gerçeği nasıl bileceğiz? Bilemeyeceğiz ki. Mahmut Alınak tutuklandı. Buyurun. İlk yayında söyledim. 68 yaşında bir siyasetçi, bir hukukçuyu, eski milletvekilini kelepçe takarak tutukluyorlar. Ve arbede görüntülerini sosyal medyada da izlemişsinizdir. Niye ya? Niye? Kelepçe takmasan ne olacak? Ha? Ama o gösteri ya o. Gösteri herkesin gözünün önünde yapılıyor. Ülkenin birliğini bozma gerekçesiyle. Mesela onunla ilgili bu söyleniyor. Ama sabah akşam Atatürk'e şerefsizce küfreden aşağılık bir yaratıkla ilgili hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Adam ana avrat sövüyor Atatürk'e. Ana avrat, ağzından salyalar saçarak. Ana avrat sövüyor şerefsiz. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Hiç. Bu ülkede İçişleri Bakanı var. O herifle ilgili adım atmıyor ısrarla. Hande Fırat aradığı zaman çıkıp diyor ki darbeye kalkışanlar şunu bilsinler, bu kez hiç acımayız. Acımayın zaten. Acımayın. Darbeye kalkışanları çok iyi tanıyordunuz. Keşke o zaman da acımasaydınız hiçbirine. Darbe senaryoları yeniden dolaşımda, iktidar her alanda sıkıştı. FETÖ komplolarını anımsatan söylemler arttı. Buyurun. Dün sabah konuştuk biz bunu. Hani derdimiz o ya. Biz önden gidelim kardeşim. Ülkenin gündemine takılmak değil sorun olan. Konuşulacağı konuşalım. Sonra birileri toparlayacak nasıl olsa. Durum bu ama Sabah gazetesine bakarsan hayat böyle değil. Çocukken babam hortumla döverdi. Burcu Esmersoy'un sözleri. Ya çok acı ya. hani ışıltılı bir hayatın ardında herkesin imrendiği, bakın herkesin imrendiği insanlardan bir tanesi. Müthiş bir hayat yaşıyor ya. Instagram hayatına bakarsan böyle. Ama çocukluğuna ilişkin öyle şeyler anlatıyor ki, katıldığı bir programda, YouTube programında. Ya insanın kanı donuyor ya, kanı donuyor. Ne hayatlar nerelerde yaşanıyor düşün işte. Masa ağır darbe alıyor. O ne lan? Suriye İdlib masası mı? Yok be, Eşkıya dizisinden bahsediyor. Eşkıya da masa ağır darbe alıyor. Vatandaşı rahatlatacak önlemler içeren torba yasa tasarısı mecliste. Çok rahatlayacağız. Bak hepimiz çok rahatlayacağız. Torba yasanın içinde bir madde var. Madde geçtiği zaman öyle bir rahatlık hissedeceksin ki kendi kendine soracaksın güzel kardeşim. Diyeceksin ki ulan bir huzur geldi. Hayırdır inşallah ya. Allah Allah bir rahat. Lan bir rahatlık var bende. Dur bakalım hayırdır inşallah diyecek. Ne biliyor musun? Derneklere üye olanlar ve üyelikten ayrılanların tamamının mülki idare amirine bildirilmesi zorunluluğu geliyor. Bunun Türkçesi nedir? Buyurun. Ne denir buna? Türkçe, tam Türkçe ifadeyle. Ne denir? Hani ilkokulda bize öğretilirken kullanılır diye Ali bir tane, topu bir tane, tut, at, bak ata bak, bak Ali bak, Ali ne güzel at, atı tut Ali. Ha, fiş bu işte. Herkes fişleniyor, herkes. Rahatladın değil mi? Duyunca da rahatladın. İtiraf et. Yani lütfen numara yapma bana. Çok rahatladın. Ama bunu AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş söylediği zaman acayip bir rahatlık geliyor. Sarı zarflar rüşvet çarkı CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki vurgunun yazışma ve görüntülerle belgelendi. 50 bin liralık rüşvetin belediye içindeki trafiği kameraya böyle takıldı. Görüntüler var. Rüşvet çantayla geliyor. Birlikte odaya giriyorlar. Sekreter boş zarf alıyor. Para dolu zarf gülece geçiyor diye. Valla dibine kadar araştırılsın kardeşim. Bu ülkenin insanların tek kör kuruşunu yiyen kimse burnundan fitil fitil gelsin. Adalet bunun için var bence. Yargı bunun için var. Bana ne partisinden? Devam edelim. Bu arada demin biri sordu şurada ama kaçtı arada. YouTube'dan biri sordu. Dedi ki ya İdlib'le ilgili bir şey söylememiş mi? Söylemiş Abdullah Gül İdlib'le ilgili bir şey. Özetle şunu söylüyor. Hata yapıldı diyor. Büyük hata yapıldı. Hatayı kim yaptı diye soruyorlar. Israrla soruyorlar. Yani herkes diyor. Sonra diyorum da işte ya, Abdullah Gül garantici. Garantici tabii. Garantici. Hatayı yapan insan Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı politikayla Tayyip Erdoğan'dır. Daha ötesi yok ki bunun. Tarihlere bak, tarih tutuyor işte. Cumhurbaşkanı kim, başbakan kim, o gün danışman kim, dışişleri bakanı kim, hepsini görüyorsun. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakalım burada başka ne var? Şuradan bir tweet yapalım. İlk yayınla ilgili olarak. Sözcüye bakalım. Sözcünün manşeti işte 15 yıl önceki FETÖ önergesi. Lütfen dikkat. Cumhuriyet Halk Partisi tehlikeyi 2005'te görüp mecliste uyarmıştı. Ne zaman? 2005. Kaç? 2005. Nasıl? 15 yıl önce. Kaçta? 2005. İktidar tarafından FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlanan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu 72 CHP'li vekilin çağrısını AKP dikkate almadı. Tarih 2005. 2005. O dönemin Denizli Milletvekili, Milli Eğitim Komisyonu üyesi Mustafa Gazalcı bunu yapar. Ben bu önerge verildiği zaman, bak bunu parlamentoda muhabir olarak takip ettim ben. NTV'nin parlamento muhabiri olarak ben bu önergeyi takip ettim. İçinde okullardan bahsediliyor, askeriyeden bahsediliyor. Eğitimin statüsünün değiştiğinden bahsediliyor. Mustafa Gazalcı bir eğitici çünkü. Ne oldu bilin bakalım. 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç parti vardı? Buyurun. Efendim? Ya 2002 3 Kasım seçimlerinde iki parti girebildi parlamentoya. Biri AKP, biri CHP. Bilin bakalım kim reddetti? Doğru cevap İsmet İnönü. İsmet Paşa reddetti. Ben gördüm. Halüsinasyondu büyük ihtimalle ama yani gördüm diye hatırlıyorum. Utancı görüyor musunuz? Ve şimdi deniyor ki siz ne yaptınız o gün? Aha bunu yaptı ve sen yine reddettin. Yine reddettin. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşların çığlığı, tabutta yaşamak istemiyoruz. İstanbul Avcılar'dan sürekli acayip görüntüler geliyor. Sizler de izliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz eminim. Oralarda yaşayanlar var, bu yayını oradan izleyenler var. Gerçekten çok acı, çok acı yaşananlar. Ya insanlar hakikaten tabutluk gibi yerlerde yaşıyorlar. Ve bizim Çevre ve Şehircilik Bakanımız çıkıp diyor ki insanların böyle yerlerde yaşamasına izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz işte. Kardeşim herif orada yaşıyor. Tam vermeyeceğiz. Biz çalışma yapacağız. Yapacağız. Ne zaman? Vallahi işte mantık bu. Benim karşı çıktığım mantık bu. Hani size anlatmıştım ya. Benden çok daha fazla gezen, çok daha fazla bilen insanlar var. Ama Arap mantığıyla iş yaparsan hep buraya gelirsin işte. İnşallah. Maşallah Bukra. Biz Bukra'dayız şu anda. Yaparız ya. Aman ölümlü dünya ya. Ne olacak? Aynı mantık işte. Aynı zihin. Yapacağız. Yapsana. Bir gün hepimiz oradaydık manşetiyle çıkmış iktidarın korkulu rüyası Gezi Parkı direnişi yargılanıyor. Biri tutuklu 9 sanıkla devam eden yargılamaya Türkiye'nin her köşesinden Haziran isyanına katılan milyonlar el koydu. Gezi biziz. Kim ne yapıyor reis bilmek istiyor. Fişleme teklifi yeniden meclise getirildi. AKP iktidarı derneklerin yeni üyelerini ve üyelikleri sona eren kişileri devlete bildirmesini zorunlu kılıyor. İşte demin anlattım. Hani Mehmet Muş diyordu ya çok rahatlayacaksınız. Torba yasa bir geçsin. Yani torba yasa geçsin çok rahatlayacaksınız. Evet çok rahatladık. Darbe tartışmaları burada da yer almış. Biz dün konuştuk. Geçmiş olsun. 24 saat öndeyiz en azından. İyi ki. Bu dava düşmeli Evrensel'in manşeti halkın demokrasi talebinin yargılandığı Gezi davası bugün. Davada sona gelindi. Davanın avukatlarından Köksal Bayraktar bu davanın hukuksuz olduğunu bir kez daha söyledi ve bugünkü davada karar çıkmamalı yorumu yaptı. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki büyük ihtimalle karar çıkacak. 10 şehir hastanesine fazladan milyarlar aktı. 2020 yılı yatırım programı özel şirketlere aktarılan kaynaklarla kamunun nasıl zarara uğradığını gözler önüne serdi. Yatırım programına göre mevcut 10 şehir hastanesi için şirketlere 31 milyar 45 milyon ayrıldı. 31 milyar diyorum. Küçük geldi. 31 katrilyon. Devletin yapacağı yeni 10 şehir hastanesi için ise 10 milyar 95 milyon ayrıldı. Yani mevcut şehir hastaneleri için şirketlere verilecek 31 milyarla 30 hastane yapılabilirdi. Bilirdi. Amamadı. Lamadı. Galiba yani ne bileyim. Ucuz pazar öneren Diyanet Lüks için de buyurun. Vatandaşı ucuz almak için akşam pazarına çıkın önerisi yapan Diyanet'in harcamaları meclis gündeminde. Soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba, dakikada 22 bin lira harcayan Diyanet'in, dakikada 22 bin lira. Ya Jeff Bezos olsan, yemin ediyorum bak, desen ki, benim ne kadar para var bir getirin, tam lan hepsini getirmeyin, sizin bana nefes alacak yer kalsın. Getir parayı, şuraya bir milyar dolar koy, getir. Açın şuraya bir çukur. Çukura saçacağım parayı. Çat çat çat çat çat çat çat çat atmaya başlasan bu kadarını atamazsın. Gerçekten. Bu kadarını atamazsın. Dakikada 22 bin lira harcıyor diyor Veli Ağbaba. Süper lüks araçları var. Diyanet'in lüks ve şatafat dolu harcamaları sürekli artıyor. Niye? Bilmiyorum ki işte seviyorlarmıştı galiba. Evrensel böyle. Yeni Şafak rejim PKK İran birlikte vuruyor. Moskova'da kritik İdlib zirvesi diye yapılan dün Moskova zirvesinden net bir sonuç gelmedi. Hala bekliyoruz bakalım. AK Parti kongrelerini yaparken 2023 seçimleri içinde strateji belirliyor. Mikro çözümlere ağırlık. Mikro. Hepinizle tek tek uğraşacağım anlamı çıkmaz inşallah bundan. FETÖ, MİT'çileri PKK'ya böyle ispiyonlamış. FETÖ'nün MİT'e falan 7 Şubat kumpasında müşteki olan Mustafa Özer Yeni Şafak'a konuştu. Kanal kurmayı teklif ettiler. Mustafa Özer demiş ki FETÖ'nün Dünya TV isimli bir kanal kurmak için Kandil'de Murat Karayılan'la görüştüğünü söyledi. Şaşırdık mı? Ya onu boş ver de sen bana şeyi anlatsana. Şimdi bu FETÖ'cülerin kanallarının Ankara temsilcileri, genel yayın yönetmenleri, muhabirleri, yapımcıları, kameramanları hepsi el üstünde nasıl tutuldu? Boş ver Kandil'e kadar gitmeyi falan. Tamam eyvallah. Nasıl? Onu konuşmayalım tabii ya. O sıkıntı. Doğru. Devam edelim. Yeni Şafak böyle son derece gereksiz. Karar parlamenter sisteme dönmek şart manşetiyle çıkmış. Abdullah Gül'ün sözleriyle. Mesela Abdullah Gül'ün orada bir tespiti de daha var. Diyor ki Kürt sorunu uluslararası bir boyut kazandı diyor. Evet. Ama Abdullah Bey o zaman şunu söylemek zorundasınız. Şimdi 2009 yılı Ağustos'unda açılım projesi yapıldığında polis kolejindeki ilk toplantıda, bak tarih vererek söylüyorum ya. İlk toplantıda Mayıs'ın sonu polis kolejinde Ankara'da Gençlik Caddesi'nin ucunda. O tam hani Türkiye İstatistik Kurumu'na dönen yolda Necati Bey'le kesiştiği yerde. Orada ilk toplantı yapıldığında Beşir Atalay İçişleri Bakanı'ydı. Zatınız ne görevle uğraşıyordunuz? Cumhurbaşkanı değil mi? Ben de onu söylüyorum işte. Ama o gün yapılan açılım politikasının içinde öyle şeyler duyduk ki biz. Samimiyetsizlik, üçkağıtçılık, devletin göz ardı edilmesi hepsini yaşadık bunların. Uluslararası statü sizin döneminizde de kazandı. Çünkü bütün bu görüşmeler orada yapıldı. Bizim bugün gördüklerimiz, bildiklerimiz, arkasından eleştiri yağmuruna tuttuklarımız. Ha bir de şey lafı var, onu da birinci sayfaya almış Karar Gazetesi. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde mütedeyyin insanlara dönük bir ne denir? Çaba var ve bu mutlaka takdir edilmeli. Doğru. Doğru ama o zaman bunun üstüne ek yapılmalı, bu kadarla kalmaz ki. Bakın ben yaşadığımı anlatıyorum. Adalet yürüyüşünde 69 yaşında bir adam. Ayakkabılarını çekti ayağına. Ve Ankara'dan İstanbul'a yürüdü 450 kilometre. 13,5 kilometresinde yanında ben de yürüdüm. Şahit olmak için olaya. Ve orada gördüklerimi burada anlattım herkese. Yarı beline kadar sarkıp camlardan küfreden kadınlar gördüm ben. Ama o gün hiç kimse bunu söylemedi. Yani söylemekle bitmiyor her şey ya. Vallahi. Ha tespitler önemli. Önemsiz demiyorum. Ama bununla bir şey olmuyor ya. Gurbetçiye dövizli bireysel emeklilik sistemi, gaziye kolay emeklilik. Yurt dışında yaşayanlar, değerli gurbetçiler, sizlere sesleniyorum. Öpecekler. Ben söylemiş olayım da, bak bugün ayın 18 Şubat'ın 2020 yılındayız. Saat 11'e 12 geçiyor. Ben sana söylemiş olayım güzel kardeşim. Ölüyü sevdiler, diriyi sevdiler. Vallahi gözleri size dönük diye düşünüyorum ben. Bizden alacak bir şey kalmadı artık. Valla öpecekler zannımca şahsınızı. Şahsınızı, şahslarınızı. Öpecekler. Matbu Demokrasi bugün akşam gazetesinin manşeti. Kılıçdaroğlu HDP ittifakı için parti içi demokrasiyi askıya aldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tek adayına karşı aday çıkaran delegelerin imzaları hazır dilekçeyle geri çektirildi. Rakiplerin adaylığı düşürüldü. Salt çoğunluğu bile alamayan tek adaylar kazandırıldı. Doğru mu? Valla bence değil. Canan Kaftancıoğlu da karşı çıktı biliyorsunuz buna. Bence doğru değil. Yani parti içi demokrasi işletilmeli. Nasıl işletilecek? Hiçbir partide olmamalı bu. Mesela AKP'de yıllardır ikinci aday gördünüz mü? Yok. Konuşulur mu? Ne diyorsun? Deli misin sen ya? Aklından geçirmen yasak. Mersin'de alışveriş merkezinin açılışında görev yapan palyaço saldırıya uğradı. Palyaçoya tipsizsin dayağı. Yoldan geçen bir kişi tarafından tekme tokat dövülen Bayram Aydemir, 13 yaşından beri bu işi yapıyorum, tipimden dolayı ilk kez dayak yedim dedi. Vay arkadaş ya. Bu arada şunu itiraf edeyim. Ben çok küçüklüğümden beri palyaçoları inanılmaz sevimsiz ve korkunç bulurum. Ya bence hiç sempatik bir tip değil yani. Kim yaptı, nasıl bir zihnin ürünüdür bilmiyorum ama bence çok tipsizler ya. Da niye dövüyorsun kardeşim? Bakma adam orada çalışıyor zaten, senin eve gelecek hali yok ya. Üç aylık süper model. Güzel haber. Güzel haber. Sivaslı Cindy Tülin Şahin Londra'da podyuma 3 aylık kızıyla çıktı. Allah ömür sağlık versin. Gel bakalım güzel gazete okuyalım ya. Boş ver bunları. Aman ölümlü dünya. İşte takvim, emekliye promosyon rehberi. Bankaların verdiği tutarlar ortaya çıktı. Fırsat kaçırmamak için dikkatli olun. Nasıl? bizi okuyun. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yani 3 yıl için paranın nereye bağlayacağınla alakalı o. Milyonlara torba dolusu müjde. Ne diyorsun? Torba yasa var yani. Geçince rahatlayacağımız. İnşallah torbanın da geçmesini beklemeyiz o arada. Sadece yasa bölümü geçer. En azından yani. Büyük organ yolsuzluğu. Böbrek 360, nakil 242 bin lira. Organize. Organ ayrı. İstanbul'da OA ile AK organ ticareti yaptı. Böbreğini satmak isteyen AÖ ile nakil bekleyen NÇ'yi tanıştırdı. Ay, sizin yazacağınız haberin ben var ya ta yazanına değil sadece. Bu haberi getirene, editörlüğünü yapana, bunu sayfaya yerleştiren, sayfanın yönetimini yapana, hepsiyle uğraşana, hepinizin ta yani tamamını saygı dışında her şeyle anlıyorum bilin. Yoğurt, turşu, virüsün sonu. Uzman doktor Özgür Şamilgil gripten korunma yollarını anlatıyor. Hazır mıyız? Hadi hep beraber gripten korunuyoruz. Devam. Fermente gıdalar bağışıklığı destekliyor. Yoğurt, turşu, sirke direnci artırıyor. Ne yaptınız? Rahatladınız mı? Rahatlamadıysanız torba yasayı bekleyin. Kesin rahatlayacaksınız. Şimdi olmadı. Şimdi olmadı. Kısmet değilmiş. Ailemizin doktoru. Hadi bakalım hafızanızı bir çalıştırın. Bir senelik evliyim, çocuğumuz olmuyor. Ozon tedavisi işe yarar mı? Artık o kadar çaresizler ki aynı soruyu bir daha yayınlıyorlar. Biz bunu konuştuk. Hatta şunu konuştuk ya. Hani ozonu tam olarak nereye süreceğinizle alakalı. Klorak olur, hipodede olur. Eskisi öyleydi çünkü onun dışında hatırlar benim yaş grubum ya. Benden büyükler kesin hatırlar da. Ama benim yaş grubum da hatırlar. Hipo dede vardı, beyaz sakallı. Hatırlamıyor musunuz? Hipo, hipoladım. İzmirliler, kloraklar mesela. E bunu yazdın sen daha önce. Hem de böyle yazdın. Bir senelik evliyim. Hatta ben dedim ki dur bir ya. Dur bir. Sakin ol. Durdurun bunları. Kimi? Takvim gazetesini. Yok ya durdurmaz onu. Halkın sağlığıyla oynayan sahtekarlar defalarca yakalandı. Fakat cezalar caydırıcı olmadı. O firmalar para ödeyip yine zehirli gıda sattı. Cinsel gücü artırıcı ilaçlar gazoz ve bitkisel çaylara katıldı. Siyah çayda gıda boyası var. Kıymaya tavuk indi, danaya ateşek eti konuldu. Zeytinyağına ayçiçeği karıştırılıyor. Kebaplar domuz etinden yapılıyor. Ben de yeni gördüm. Acıların kadını. Dedemden, babamdan, kocamdan dayak yedim. Anneme teyze dedim. Burcu Esmersoy röportajı. Çok acı. Gerçekten çok acı ya. Yani 3-4 yaşında babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söylüyor. Nasıl bir vicdansızlıktır bu ya? Nasıl bir vicdansızlıktır? İnsan çocuğuna hani sarılmaya kıyamazken. İlk kocam da babam gibiydi. Annemse başkasıyla evlendi. Teyze demek zorunda kaldım. Bir kez anne diye seslenince tokadı yedim. Işıltılı yaşamların ardında neler var? Hong Kong var. Hong Kong. Kongo yok. Hong Kong. Ölü sayısı 1722'ye yükseldi. Tuvalet kağıdı krizi baş gösterdi. Çin'de korona kurbanı sayısı 1772'ye çıktı. Hong Kong'da marketler boşaldı. Halk tuvalet kağıdı bulamadı. Soygunlar başladı. Buyurun. Kok bölümü nereden geliyor? İşte tuvalet kağıdı bulamıyorlarmış. Tuvalet kağıdı kokuyu önlemez ki. Ya siz tam olarak ne için kullanıyorsunuz tuvalet kağıdını? Oo, en başa dönmek lazım hacı sizde. Taş iyidir, taş iyidir. Düz taş bul sen. Düz taş bul. Vallahi. Koku için kullanıyorsan sen çok geride kalmışsın. Daha öğretilecek çok şey var sana ya. Devam edelim. Müze kartın fiyatı düşmüş. Kültür Bakanlığı 70 liradan 60 liraya düşürmüş. Ha, güzel bir şey var bu arada. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu ben yayına girmeden önce bir son dakika olarak geldi. Elazığ'da Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayı ücreti alınmayacakmış. Ya çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ama güzel kardeşim bunu yapabilmek için bu kadar beklemeniz gerekiyor muydu ya? Ya o çocuklara hemen kafadan yardım etseniz ne olurdu? Bak güzel bir şey yapmışsınız. Takdir edilecek bir şey. Ama bugün Şubat'ın 20'si ya 18'i. Soyuldu öldü. Ne? İstanbul'da atölye açan Suriyeli Omar Alaref soyuldu. Polise şikayete giderken yolda düşüp öldü. Ya sizin yapacağınız haberin hakikaten ta içine ben ya. Haberin içinde haberin unsurlarının hiçbiri yok. Öldü. Evet, nasıl? Soyuldu. İnsan soyulunca ölmez. Nasıl öldü? İşte şikayete gidiyormuş. Ya oğlum, şikayete gittiği için ölmez insan. Nasıl öldü? He, onun şey bilmiyoruz biz onu ya. Haber bak bu. Bu 1 liraya satılan bir gazetede var. Günün en bomba haberi. 5950 lira çöpe. İtalyan firması Giovanniara Türk piyasasına girdi. Umarım ismini de doğru okumuşumdur ha. Bilmiyorum çünkü. Tamamen el yapımı lüks ev gereçlerini vitrine dizdi. Fiyatları gören pesledi. Çöp sepeti 5950 lira. Kül tablası 5450 lira. Mumluk 2599 lira. Diş fırçalığı 3549 lira. Ahşap tepsi 7450 lira. Boş kutu 3290. Olmaz oğlum, o fiyatı boş kutu değildir. Onun içine bakın. Onun içine bakın, doldur o kutu. 3300 lira boş kutu mu olur be? Bilemedim valla, ben tanımıyorum, kusura bakma. Benim hiç sosyetik arkadaşım da yok. Valla hiç çevremde. Benimkilerin tamamı durumsuz. Kendinizden pay biçin. Ben bunu sorsam mesela şimdi. Desem ki Giovanniara varmış ya. 3300 liraya boş kutu satıyormuş. Benim arkadaşlarımın hepsi. Yani bana seyahat tavsiye ederler. Nasıl gitmem gerektiğini de söylerler cümle içinde. Öyle anlatayım yani. Ama var demek ki böyle bir şey. 3300 liraya boş kutu diyor. Boş kutu yazmış ya. Bilmiyorum yani, ben Takvim Gazetesi'nin yalancısıyım ama hep bu gazete yani kesinlikle gerçek haber yapar. O yüzden doğrudur. Ergün Diller bugün siyah kuğu paniği diye bir yazı yazmış. Ya okumanızı hiç önermem. Aslında temelde anlattığı şey koronavirüs, Çin-Amerika ticaret savaşı falan. Ama olmamış yani. Yine olmamış yani. Bu sefer de güldürmedi. Bu sefer de olmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Kafadan da söylüyoruz zaten bunu. Niye? Ya herkesin aynı şeyi düşündüğü, aynı konuştuğu bir ülke çok tatsız, çok uyduruk bir yer olur. Niye olsun ki? Niye böyle bir şey yapalım? Hepimizin farklı hayalleri var aynı ülke için. Hepimiz aynı cumhuriyet için hayal kuruyoruz. İyi yaşamak için. Ve biz birbirimizden vazgeçmiş değiliz. Birlikte yaşayacağız. Evet, farklıyız. Ama bizi ortaklaştıran şey koskoca bir vatan. O zaman bütün farklılıklarımız önemsiz hale geliyor zaten. O zaman oturup konuşacağız. Bu yayın oturulup konuşulan bir yayın. Herkesin izlediği bir yayın. Sürsün. Ben de katkı vereyim de. Nasıl vereyim? Bak şöyle. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal'ını yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım, hoş geldiniz. Orada bir abone ol tuşu var. Parasız, pulsuz, sadece bir mail adresiyle abone olacaksınız. Ama bu yayınlara maddi destek de verebilirim. Aylık 5 lira, 15 lira ya da 60 lira, 3 kademede diyorsanız katıl tuşu var, onu tıklayın. Sadece o kadar. Yandaki zil amayır ihtimali de tıklamayı unutmayın ki yayınlar başlarken size haber gelsin. Bu kadar mı? Hayır, ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmedi, bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğimde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.